Ayrım 14. Yüksek Topuklar, Muratan Mungan, sayfa 158. Her şey benim için çoktan bir kara komediye dönüşmüş olsa da havaya egemen olan ciddiyeti hiç bozmuyordu. Kimsenin grafik düzeniyle falan sahiden ilgilendiği yoktu. Mühim olan içerikti. Hevesimi kırmamak için söylenmiş 2-3 güzel sözle geçiştiriliyordum. Allah'tan o manasız dergi 3-5 sayı sonra kapandı da ben de kurtuldum o azaptan. Bana o dergi günlerinden bir tek şehir planlamasının kötü bir şey olduğu duygusu kaldı. Şimdi ne zaman biri yanımda şehir planlaması gibi bir laf etse canım buldozer çeker. Entelektüel ensest esprimi çok beğenip sağda solda herkese söyleyen ve o günkü gülme krizimizi ulu orta herkese anlatan arkadaşımın boş boğazı nedeniyle sonunda bu laflar halelerin kulağına kadar gitmişti ve kendimi hiç hoş olmayan bir durumda bulmuştum. Bu benim suçluluk duygumu artırmaktan başka bir şey yaramamıştı. Tuhaftır durup durup günün birinde en yakınındakiyle birlikte olmaya başlamak. Yalnızca Hale'ye özgü bir şey değildi. Hale'nin yakın arkadaş grubu böyle yaşıyordu. Üstelik yalnızca benim dikkatimi çeken bir şey de değildi bu. Başkaları da aralarında bunu konuşur, esprisini yaparlardı. Çoğu Robert Kolej ya da Boğaziçi Üniversitesi çıkışlıydı. Gene çoğunun ilk gençlikleri birlikte geçmişti. Anadolu Hisarı, Arnavutköy, Bebek, Balta Limanı civarında oturur, her yere beraber gider, aynı kitapları okur, aynı şeylerden hoşlanır, tatile birlikte çıkarlardı, içlerinden biriyle konuştuğunuzda hepsiyle birden konuşmuş gibi olurdunuz. Biriyle tartıştığınızda nedense diğerleri de size karşı tavır alırdı. Aradığınızda onları bulacağınız yerler belliydi. Çoğunlukla Hisar, kahvede oturur, dünyadaki her şeyden ilkin onların haberi olur, sık sık kitap, plak, değiş tokuşunda bulunur, genellikle anlaşmaktan çok özellikle bir sonuca bağlanmamaya çalışan uzun ve yorucu tartışmalar yaparlardı ve gördüğüm kadarıyla sırayla depresyona girerler. Biri çıkmadan diğerinin depresyonu asla başlamazdı. Bu konuda birbirlerinin bunalımlarına çok saygılıydılar. Hepsi gerçekten yetenekli, akıllı çocuklar olmakla birlikte zamanla yalnızca kendi anladıkları bir dille konuşan, modern ve entelektüel bir tarikata, herkesi dışarıda bırakan sevimsiz bir klana dönüşmüşlerdi. Benim anımsadığım kadarıyla başlangıçta Çetin ile Nigar evliydi. Sonra Nigar Çetin'den ayrılıp Sevil'in kocasıyla evlendi. Sevil de daha önce Yusuf'la nişanlıydı zaten. Bu arada Çetin Hale ile çıkmaya başladı. Çetin Hale'den ayrıldıktan sonra Mithat'ın eski sevgilisi Nesrin'le birlikte yaşamaya başlarken Hale de Nigar'ın ilk sevgilisi Burhan ile çıkmaya başladı. Yusuf'tan ayrılmış olan Gülbin Burhan ile çıkmaya başlayınca Hale gruba geç katıldığı için grup içinden hiç sevgilisi olmamış Selim'in grup içindeki ilk sevgilisi oldu. Ki Selim, Hale'den ayrıldıktan sonra arayı kapatma telaşıyla olsa gerek, hiç soluk almadan ardarda Sevil'le, Nesrin'le ve Gülbin'le çıktı. Hale, Yusuf'la yaşamaya başladıktan bir süre sonra ayrıldı ve ani bir kararla Mithat'la evlendi. Kısa aralarla üst üste 3 kızla çıkmış olan Selim, bu overdose kadın kürü nedeniyle olsa gerek, birdenbire içinde yeni açılan kapılar keşfederek bir süksel bir yaşama yöneldi ama onun erkek arkadaşları ne bu gruptandı ne diğer entelektüel camialardan daha çok garson, komi, minibüs, muavini, tamirci, miçok gibi emekçi kesimlendi. Kadın sevgilileriyle entelektüel etkinliklerde bulunuyor, emekçi delikanlılarla da süreklilik göstermeyen delgeç ilişkiler yaşıyordu. Kadınlarla olan ilişkin herkesin göz önünde ferah ferah yaşarken, erkeklerle olan ilişkisi yalnızca entelektüel bir özgürlük olarak dar bir çevrenin bilgisi dahilindeydi. Toplum hazır olduğunda bunu herkese bildirecekti. Şimdi hepsi orta yaşlı oldular, kimi çoluğa çocuğa karıştı, birbirlerinden alacakları verecekleri bir şey kalmadı. Hepsi birbirini çok iyi tanıyor, gene Hisar, Arnavutköy, Balta Limanı ve Bebek gibi bitişik semtlerde oturuyor. Pazarları Bebek kahvede kahvaltı yapıyor. Hafta sonları birlikte çocuk gezdiriyor, akşamüstleri Hisar'da çay içiyor. Kimi zaman Emirgan'a, İstinye, Yeniköy'e uzanıyor. Kireçburnu'nda Ali Baba'da balık yiyor. Bazı yazlar birlikte tekne kiralayıp güneyde mavi yolculuğa çıkıyorlar. İşlerinden kimi reklamcı oldu, kimi solcu kaldı, kimi roman yazmak için yaşlanmayı bekliyor. İşlerinden başka kimse biseksüel olmadı, kimse ölmedi, intihar etmedi. Herkes gibi onlar için hayat devam ediyor. Kim bilir aynı günlerden ne çok şeyi farklı hatırlıyoruzdur şimdi. Tude ile Aslı birbirleriyle didişmekten sıkılmış, bir süredir yan masada oturan çocuklarla bıcır bıcır bir şeyler konuşuyorlar. Arada bir kulak kabartmaya çalışıyorsam da gerçekten ne konuştuklarını kavramakta zorluk çekiyorum. Sahilde cami parmaklıklarının yanındaki açıklıkta bankların orada oynayabilirler miymiş? Hem orada kedi yavruları da varmış, onları seveceklermiş. Aslı annesine alabileceği olumsuz bir yanıt olasılığına karşı Tude'ye sorduruyor. Böyle bir durumda bir büyük olarak ne yapmak gerekir bilmediğimden duralıyor, soran gözlerle Hale'ye bakıyorum. Hale uzman bilirkişi tavrıyla kaşlarını yukarı kaldırıp ağzındaki akide şekeri varmış gibi dudaklarını ortada toplayıp çenesini iki yana oynatarak çocukların işaret ettikleri açıklığa, bankları ve kedi yavrularını şöyle bir göz attıktan sonra bir yere uzaklaşmamaları, gözümüzün önünden ayrılmamaları koşuluyla onay veriyor. Sandalyelerimizi azıcık daha sahile doğru çevirerek görüş alanımızı çocuklara göre ayarlıyoruz. Halin şu hallerine bakarken birden John Crawford'ın set aralarında neler yapıyor olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Benimle kurduğu bu ortaklık çeşidinden keyif aldığını belirtircesine halden anlar bakışlarla gülümsüyor bana Hali. Kimi genç kızların şirinlik anlarını yaptıkları gibi sevgi çakımlarıyla ışıttığı gözlerini yumup açıyor, çayından iri bir yudum alıyor. Ardından tuttuğu solun boşaltır gibi, biliyor musun ana olmak bambaşka bir duygu, diyor. Hep söylerlerdi de inanmazdım. İnsan anne olmadan anlamıyor. Daha önce de duymuştum benzeri cümleleri. Ses çıkarmıyorum, Hale sürdürüyor. Bütün günümü alıyor Aslı. Evet, kreşe falan verdik ama gene de bütün yük senin omuzlarında. Aklın hep onda. Anne olunca hayat çok sadeleşiyor. İnan, hayatı anne olunca anladım. İçimden hayatımız hayatı anlamayan annelerle geçmedi mi diye sormak geliyorsa da ses çıkarmıyorum. Her şeyle sana bağlı olan birinin sorumluluklarını taşımak insanı bambaşka biri yapıyor. İnanır mısın anne olmadan önceki halimi düşünemiyorum bile. Sanki gözlerimden bir sır perdesi kalktı. Bana yavan gelen buna benzer cümleleri daha önce de duydum. Bana hiçbir şey söylemeyen bu tehlikeli cümlelerden ve onların yol açacağı gereksiz tartışmalardan uzak durmaya çalıştım hep. Bu çeşit konularda söz almak, herkesin bildiğini okuduğu sözlerle sonunda insanı hiçbir yere çıkarmayan tartışmalara yol açar. Suskunluğumun hevesini kıracağı umuyor, bir an önce konuyu kapatmasını bekliyorum. Oysa o, anne olmanın erdemleri konusunda beni ikna etmeye kararlı, caymak nedir bilmeyen bir pazarlamacı ısrarla sürdürüyor konuşmasını. Anne olmadan nelere sahip olduğumuzu asla bilemeyiz. Eskiden hayatındaki her şeyi nasıl düşüncesizce savurduğumu fark ettim. Diyorum. Şimdi hayatın yalnızca bana ait olmadığını biliyorum. Atacağım her adımda çocuğumu onun geleceğini düşünüyorum. Aferin sana demek geliyor içimden. Sanki her zaman bir yanım eksikti de anne olunca tamamlandım. Her zaman arzuladığım mükemmelliğe sanki şimdi bir adım daha yaklaştım. Hayatı çok yönlü görmeye başladım. Daha hoşgörülü oldum. Bu bir araba dolu laf karşısında fazla sessiz kalmanın nezaketsizlik sayılabileceğini düşünerek annelik sana yaramış diyorum. Yaramaz mı? Her kadına yarar. Anne olmadan insan asla anlayamaz bunu. Daha önce de görmüştüm. Anne olunca hayatta diğerlerinin göremediğini gördüğünü sanan kadınları. Anne olunca hayatın önemli bir sırrını çözmüş gibi davrananları. Anne olmayan asla anlamaz dedikleri bir dolu şeyin rahatlıkla başka pratiklere paylaşabileceğini hiç düşünmemiş olmalarına tanıklığım yeni değil. Birden halen yeni iddia alanının annelik olabileceğini seziyorum. Gene birbirimizi yakalayamadık diye geçiriyorum içimden. Ne yazık ki bu konuda çatışamayacağız. Üstelik bu sefer benim anne olmaya hiç niyetim yok. Şimdi ona çocuk sahibi olmayı hiç düşünmedim desem iddiasına hiçbir şey eksilmeyecek ki. Sahip olmadan asla bilemezsin deyip kestirip atacak bu çeşit tartışmalar hep kuyruğunu kovalar. Bir tarihte bütün hayatı annesiyle kavga içinde geçmiş, bu konuda hayli sorunlu bir arkadaşım Halen'inkine benzer laflar ettikten sonra ancak kızımı doğurduktan sonra annemden kurtuldum demişti. Annem de beni unutup kızıma verdi kendini. Ben aradan çekilmiştim. Galiba birbirimizi anladığımız tek zaman dilimiydi. Arkadaşımla uzun bir tartışmaya girdiğimi hatırlıyorum. Belki başka ruhsal süreçlerle de rahatlıkla üstesinden gelinebilecek bir şey için niye ille de aynı role talip olmanın gerektiğini sormuştum. O zaman da benim için iknacı bir yanıt alamamış, anne olmadan anlayamamışsın üzerine uzun bir nutuk dinlemiştim. Deneyimlerden öğrenmenin yolu ille de birebir yaşamalar mıdır? Neden kişiler kendi deneyimlerinin başkaları için de vazgeçilmez olması gerektiğine bu kadar inanırlar? Biliyorum, kendi başkalarının yerine koyabilme yeteneği olmayan kişilerin asla yanıtlayamayacağı sorular bunlar. Ama gene de insan sormadan edemiyor. Ayrıca kimi insanların bazı deneyimleri hiç gereksinme olmayabilir. Anneliği de anlayamayabilirim. O kadar çok şeyi anladım da ne oldu? Takındığım yumuşaklık söylemeye geciktirdiği bir şeyin zamanı geldiğine inandırmış olmalı Hale'yi. Durup sesini temizliyor. Önemli bir şey söyleme öncesi takınılan temkinli bakışlarla yüzümü inceledikten sonra ekliyor. Çocuk sevgisi bambaşka bir şey Nermin, diyor. Mutlaka yaşın geçmeden bir çocuk doğurmalısın. Biliyorsun, gün günden gençleşmiyoruz. Bu işin de bir yaşı var. Kızgınlıkla acımak arası bir duygu yokluyor içimi. Hale'nin beni hiç tanımamış olduğunu anlıyorum. Bir an başımı öne eğip sonra kaldırıyorum. Bunu istediğimi nereden çıkarıyorsun, diyorum. Belki şimdi öyle diyorsun ama sonradan eksikliğini çok hissedecek, çok pişman olacaksın. Hem senin gibi kadınların bunun için evlenmesi de gerekmiyor günümüzde, diye ekliyor. Devir çok değişti. Gülümsüyorum. Oralı olmayışım kışkırtmış olmalı onu. Sesine bir hainlik geliyor. Etrafım içindeki tatmin edilmemiş evlat sevgisini yeğen severek oyalayan kadınlarla dolu. Üzerime tarifsiz bir yorgunluk çöküyor. Konuşmaya neresinden başlayacağımı bilemediğim, içimin binlerce cümleyle dolu olup da ağzımdan bir tek sözcüğün çıkamadığı zamanlardaki çaresizlik duygusunu yarattığı bir yorgunluk bu. Yaşamım boyunca farklı inançlarda çeşitli insan tanıdım. Neden herkes kendi yaşam deneyiminde şimdi ulaşmış olduğu yeri insanlığın geldiği son nokta sanır? Geride bıraktığını düşündüğü insanlara karşı hafif küçümseyici, hafif yalvaçlık taslayan bir tavırla onları ille de kendinin bulunduğu yere, o bir üst merhaleye çağırır. Merhale sözü de sevimsizdir ama babam çok kullanırdı. Bu gibi insanların çağırdığı yer ancak bir merhale olabilir çünkü. Kendi macerasının doğruluğuna inanmak için neden ille de bir başkalarının maceralarına gerek duyar? Yıllarca komünist olduktan sonra şimdi ruhlara ve yeniden doğuş hikayelerine takmış olan bir diğer tanıdığım geliyor aklıma. Ne zaman yolda karşılaşsak terbiyesizliğe varan bir hesap sorma tonuyla "Sen hala aynı yerde mi otluyorsun?" diye sorardı. Aşın kendinizi kızım, aşın, takılıp kalmışsınız bu dünyaya. Çürüyüp gideceksiniz. Kalıp cümlesiydi bu. Solcuyken solcu olmayanları da aynı kalıba kullanıyordu. Kendi her seferinde böyle söyleten şeyin aslında kendi içinde aşamadığı çok temel bir eşik olduğunu görmeksizin, yalnızca inançlarını değiştirecek bir şeyleri aşmış olduğunu düşünüyordu. Bu tutumun çeşitlemelerini hemen her alanda rastlanabilir. Feminizmi yeni keşfetmiş biri de olabilir bu. İslam'ı yeni keşfetmiş biri de. Bir tek solculuktan vazgeçmenin yenisi olmuyor. Solculuktan vazgeçmek kolay hesaplaşılacak bir şey değil çünkü. Nereye giderlerse gitsinler, solculuğun zeki gözlerin onları hep gözetlemeye devam ettiğini düşünüyor ve her an savunmada bir hayat yaşayarak içten içe hep onlarla konuşuyorlar. Solculuktan caymış her kişinin solcular tarafından nasıl göründüğüne, nasıl değerlendirildiğine dair dertleri vardır ve içleri. Çeşitli durumlarda yeri geldikçe onlara karşı kullanılmak üzere hazır beklettikleri savunma cümleleri ve yanıtlarla doludur. Ah, bilmez miyim? Ben sustukça yüzüne hafiften bir John Crawford gerginliği gelmeye başlayan Hale, yanıt bekleyen ısrarlı gözlerle bakıyor bana. İçimden "ben çocuk sevmem" demek geçerken "ben galiba ben pek çocuk sevmiyorum aslında" diyebiliyorum. Yanıt şimşek hızıyla geliyor. "Kendi çocuğun olsun da gör bak nasıl seviyorsun." Bu cümlede de çok tanıdık. Bu kadar tanıdık cümleler kurmak için o kadar yol gitmek, o kadar durak değiştirmek gerekiyor muydu? Bunlar bize ta başından beri söyleniyordu demek geliyor içimden. Anlıyorum ki şimdi ne söylesem boş. Kadınlar neden bir kadının sahiden çocuk istemediğine inanmazlar? Neden kendilerine yabancı bir duygunun mutlaka karşı taraf içinde geçici bir duygu olduğunu zamanla değişeceğini sanırlar? Neden kendimizi başkasının yerine koyma konusunda bu kadar isteksiz ve beceriksiziz? Bazı insanların bizden farklı olduklarını, farklı hissedebileceklerini düşünmeyiz. Aramızdaki bazı ortaklıklara bakarak neden bütün duygu ve davranışlarımızın da aynı olması gerektiğini, değişeceksek bile aynı yönde değişmemiz gerektiğini düşünürüz. Hep düşünmüşümdür. Bu topla zaten bir türlü kendimiz olamadığımız için mi kendimizi başkasının yerine koymakta bu kadar zorlanıyoruz? Çocuk sahibi olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Çocukken bile. Bunu şimdi Hale'ye nasıl anlatabilirim ki? Görüyorum ki şimdi de anneliğin militanı olmuş. Hayatında hiçbir şey militanı olmadan yaşayamayan biriyle sakin sularda konuşmanın mümkün var mıdır? Belli ki Hale bu kez benimle annelik paydasında buluşmak istiyor. Artık orta yaş denebilecek sularda iki kadının hayatın çeşitli yönlerinden kurtulduktan sonra hiç olmazsa annelik ve onun sorunları çevresinde bir dünya kurmasını ve tatlı tatlı didişmesini istiyor. Beni kendi senaryosuna çağırıyor. Kendinin doğru yapıp yapmadığını ancak öyle karar verecek sanki göz arkada kalmayacak. Çoktan sohbet havasından çıkıp sorgulamaya dönüşmüş olan bu konuşmanın kullanabileceğim tüm sessizlik anlarını kullandığımı sanıyorum. Hale ise delice bakışlarla bana bakmayı sürdürüyor. Kesin bir yanıt almadan yakamdan düşmeyeceği belli. Birden konunun uzayacağını, Hale'nin tıpkı eskiden olduğu gibi kolay pes etmeyeceğini, hatta akşamında beni hamile bıraktırmak için elinden geleni ardına koymayacağını anlıyorum. Anne olmak ona eski azminden, hırsından ve iddiasından hiçbir şey kaybettirmemişti anlaşılan. Yeniden konuşmaya başlaması da birden dikkat çekmek için ses tonumu çok alçak tutarak sözünü kesiyorum. Hale, beni dinle diyorum. Ben kısırım, çocuğum olmuyor benim. Çaresini gene kendi bulmaya kalkar korkusuyla da çabuk çabuk ekliyorum. Ne tedaviler gördüm de fayda etmedi. Avrupalara falan gittim. Çaresiz, yapacak hiçbir şey yok. İşte sonunda ben de böyle arkadaş çocukları sever oldum. Hale'nin yüzü birden boşalıyor. İlkin John Crawford gidiyor, yüzünden ardından da kendisi. Ama diye başladığı cümlelerin arkasını getiremiyor. Keyfin kaçtığı belli. Artık benim hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağıma mı, yoksa konuyu birdenbire kapatmak zorunda kalacağına mı üzülüyor, bilemem. Bu sefer yollarımızın tamamıyla ayrılmış olduğunu, hiçbir zaman buluşamayacağımızı ve didişemeyeceğimizi düşünüyor olmalı. Özür dilerim diyor. Çok özür dilerim. Seni üzmek istememiştim. Bilmiyordum. İnan hiç bilmiyordum. Üzgün ve yıkılmış görünmeye çalışıyorum. Nereden bileceksin tabii, önemli değil diyorum. Hem artık konuyu kapatabilir miyiz? Tabii, elbette diye kekeliyor. Hale'nin bozguna uğramış hali karşısında zafer kazanışım duygusuna kapılıyorum. Gerçek zaferlerin yalanlarla kazanıldığını unutmuşum. Ne yazık ki ben yalanı geç keşfetmiş insanlardanım. Bu yüzden yıllar yılı bu kadar mutsuz oldum. Postacım Tuğde'yi kızım sansın, Hale beni kısır sansın. Ne önemi var? Artık kafamı dinlemek istiyorum. Bu noktadan sonra acemice laf değiştirmeye kalkarak sağdan soldan konuşmaya başlıyorsa da ona göre konuşmanın ilgi çekici yanı ortadan kalktığı için tadı tuzu kaçmış oluyor. Eski birkaç tanıdığı sorar gibi yaptıktan sonra asıl öğrenmek istediği kişiye giriyor. Nalan'ı görüyor musun? Hayır, görmüyorum diyorum. Ekleme gereği hissediyor. Yeni sergi açıyormuş. Boş boş gülümsüyorum. Yeni bir galeriyle anlaşmış. Öyleymiş diyor. Sözü uzatmıyorum. Bu konuda da hakkımızda fazla bir şey öğrenemiyor. Öteden beri Nalan'ı hiç sevmezdi. Şimdi hiç olmazsa birlikte Nalan'ı çekiştirerek aramızda yeni bir ortaklık kurabilme ümidi de benim şahane kayıtsızlığım karşısında suya düşüyor. Yeni bir nezaketsizliğe yol açmamak için üstelemiyor da. Sonra gelişigüzel bir konuşma akışı içinde gelip geçenler hakkında görüşler belirtiyor. Eski günlerden birkaç olay anımsanıyor. Geçmişe birkaç gönderme yapılıyor ama bu da kıvamını yitirmiş olan söyleşiyi yeniden canlandırmaya yetmiyor. Kendince bir nezaket göstererek bir daha ne kızından ne kendi anneliğinden söz etmemeye özen gösterdiği için konusu azalmış ve hevesi iyice sönmüş olan Hale'nin bu konuşmayı daha fazla sürdürmemesinin pek bir anlamı kalmamış oluyor. Bu sırada her iki taraf için de bir kurtarıcı gibi Aslı ağlayarak çıka geliyor. Arkasından da diğer çocuklar. Bu Tuğde çok kötü bir kız anne. Annesinin sesini aday bir ses. Bütün kahve dönüp bize bakıyor. Ne oldu, ne yaptın Tuğde dememe kalmadan arka masadakilerin çocukları Tuğde hiçbir şey yapmadı teyze diyorlar. Ay, bu cümledeki teyze ben miyim? Tuğde çocukların onayını almış bir yüzle bana haklı haklı bakarken Aslı çocuklardan birini göstererek bu Pokemon kartını önce bana vermişti, sonra benden geri aldı, Tuğde'ye verdi. Tuğde onun kulağına hep bir şey fısıldadı. Aa, bir kere insan arkadaşına bu demez. Hem bunun için ağlanır mıymış? Aşk olsun Aslı'cığım. Senin eksik Pokemon'un yok ki diye anlamadığım bir de bir şeyler geveleyerek çocuğun gözyaşlarını silip teselli ediyor Hale. Bu karambolü fırsat bilerek biz daha fazla gecikmeden izin istesek diyerek ayaklanıyorlar. Ne güzel oturuyorduk diyorum yalnızca kendimin anladığı bir alaycılıkla. Ana kızın ikisinin birden bizden mutsuz olduğunu, akşam eve gittiklerinde onca zaman umumi tuvalet kapısına dikilip bizi boşu boşuna beklediklerini, hayıflanacaklarını düşünüyorum. Dün trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken pek bilmiş görünüşlü bir ana kızla karşılaşmıştık. Keşke sizi onlarla tanıştırsaydık. Pek güzel geçinirdiniz demek geliyor içimden. Hadi vedalaşın bakalım çocuklar diyor Hale. Öyle yok. Yere küslük olmaz. Vedalaşmış niyetli görünmeyen çocukları beklemeden bana dönüp çaylar için teşekkürler diyor. Bir gün bize de bekleriz. İnşallah diyorum. Buraya bizi davet eden o olduğu halde teşekkürü edilen çayları niye bizim ödeyeceğimizi sormak geliyor içimden. Yanıtı biliyorum aslında. Hale cimridir. Öyle böyle değil. Fıkra düzeyinde cimridir. Örneğin o bir tarikat dolusu erkek değiştirdiği onca zaman zarfında bile kıçındaki ince fitili kadife pantolon hiç değişmemiştir. Allah bilir ileride kızı giyer diye sandığa kaldırmıştır. Bu yüzden ödeyeceği her kuruş etinden parça koparmak gibidir onun için. Deminki bozgun üzerine bir de hesap ödemek onun kolay kaldırabileceği bir şey değil. Çünkü onu mutlu eden, ücretini ödeyebileceği bir sohbet olmadı bu. Hatta kızının helak olmayacağını bilse arabaya binmek yerine eve kadar yürürler. Ancak o zaman günlük gelirler ve giderleri eşitlediğini düşünerek içinin dengesini tutturabilir. Almasını ve vermesini bilmeyen insanların hayatta en büyük sorunları içlerinin dengesini tutturmaktır çünkü. Bu yüzden birçok insanın burun kıvırdığı küçük hesaplar onlar için küçüklük değil, hayatın bütün tadı tuzudur. Ayrılırken Tude'nin saçını okşayarak bana dönüyor. Sen de kendini fazla üzme bu konuda diyor. Hayatta başka şeyler de var. Ben de bunu anlatmak istemiştim diyorum gülümseyerek. Ondan çok kendime söylenmiş bir cümle gibi. Onlar hızla uzaklaşırken Tude küçük minik pembe çantasını açıp elindeki kartı fazla belli etmemeye çalıştığı bir zafer duygusuyla çantasını yerleştiriyor. Göz göze geldiğimizde gözlerini kaçırıyor. Bir şey sormak ve bir şey öğrenmek istemiyorum. Bazı kadınların çantaları hep aldıklarıyla doludur. Bana bu kadarını bilmek yeter. Ağzına kötü bir tatla yalnızca biz de kalkalım artık diyorum. Kalkmak üzere olduğumuzu anlayan arka masadaki çocukların daha büyük olanı Tude'ye küçük bir kağıt parçası uzatırken merhametimi hak edip etmediğine emin olmamakla birlikte yarın evde çalacak ilk telefon sesinin sahibi olacağı şimdiden belli olan bu çocuğun yüzüne acıyarak bakıyorum. 14. ayrımın sonu, sayfa 168.